Mekke'nin fethi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Câ'el hakku ve zehekal bâtıl. Hak geldi ve batıl karanlık gibi yok oldu. İnnel bâtıle kâne zehûkâ. Çünkü batıl tabiatı icabı zaten yok olmaya mahkum. Işığa karşı karanlığın dayanamayacağı gibi. Zaten köksüz. Zaten kaynağı yok. Mekke ile Medine arasındaki barış ilişkisi ancak yaklaşık 2,5 yıl sürdü. Veya 3 yıl. Mekkelilerin müttefiki olan bir kabile, Medine İslam Devleti'nin müttefiki olan Beni Sa'd'a saldırdı. Beni Sa'd, anlaşmadan yola çıkarak Resulullah'a durumu şikayet etti ve yardım istedi. O güne kadar Müslümanlar yaptıkları sözleşmeye sadakat göstermişler. Resulullah, sözleşmenin ihlaline izin vermemişti. Çünkü iyi biliyorlardı ki misyonları sadece yeryüzünde bir iktidar gücü, bir devlet kurmak değil, yeryüzünde ahlakı ve adaleti oturtmaktır. Ahlakı ve adaleti zedeleyerek, vererek elde edilmiş bir iktidarın aslında bir kayıp olduğunu da biliyorlardı. Onun için Resulullah sözleşmenin ihlaline hiç izin vermedi. Bu durum üzerine Resulullah evde iken aldığı bu haberi, Hazreti Ayşe'nin odasındaydı. Çok sinirlendi. Aşırı tepki gösterdi çünkü kendisinin ihlal etmemek için onca haklı bahaneyi reddettiği böyle bir anlaşmaya yine ilk ihlal müşriklerden gelmişti. Kızgınlığını yenmek, salim karar verebilmek için duş alma ihtiyacı hissetti. Hazreti Ayşe'den gerekli hazırlıkları yapmasını istedi. Bir boy abdesti aldı. Bedenini suyla tanıştırarak ateşini indirdi. Ve bir taraftan da Ayşe radıyallahu anha öyle naklediyor. İçeriden ses geliyordu. Bir taraftan da diyordu ki, diyor perdenin arkasından, ben, vallahi ben, Beni Sa'da, Sa'd kabilesine hemen yardıma yetişeceğim. Resulullah hazırlıkların başlanmasını istedi. Ama niçin, nereye, hangi istikamete? Kimse bilmiyordu ve o da bir şey söylemiyordu. İlk çağırdıklarından biri savaş konseyi mensuplarından Hazreti Ebubekir oldu. Hazreti Ebubekir'e sadece birkaç sahabiye açtığı bu gizli sırrı ona da açarak dedi ki, anlaşmayı ihlal ettiler. Durum bu. Ve ben de cezalandıracağım. Hazreti Ebubekir, ya Resulallah biraz beklesek, sürenin dolmasını beklesek daha iyi olmaz mı diye ikna etmeye çalışmışsa da hayır dedi Resulullah. Anlaşmayı onlar bozdu. Ama bu aramızda kalsın. Kimse bilmesin seferin nereye olduğunu. İsteyen Hevazin üzerine sansın, isteyen Suriye üzerine sansın ve daha başkaları Taif üzerine sansın. Ama kimse gerçekte nereye sefer düzenlendiğini bilmesin. Bu minval üzere hazırlıklar devam ederken Mekkeliler kaygıya kapılmıştı. Çünkü anlaşmanın kendileri tarafından bozulduğunu iyi biliyorlardı. Mekkeliler hemen bir istişare kurulu topladılar ve Ebu Süfyan'ı Resulullah'ı ikna etmek üzere, gerekirse yatıştırmak üzere, senin damadındır gerekçesiyle Medine'ye gönderdi. Ebu Süfyan Medine'ye geldi. Önce en yumuşak bulduğu insanların kapısını çaldı. Hazreti Ebu Bekir'in kapısını çalmıştı. Hazreti Ebu Bekir'den himaye istedi ve kendileri tarafından bozulan anlaşmaya karşı garanti istedi. Hazreti Ebu Bekir aynen şöyle cevapladı. Resulullah'ın verdiği himayeyi aşan bir himaye verme yetkisi bende yok. O kadar. Onun üzerine ki çok kısa bir süre önce Hazreti Abbas Medine'ye gelmişti. Ona vardı. Ona durumu açtığında Hazreti Abbas aldı, Resulullah'a götürdü Ebu Süfyan'ı. Ebu Süfyan Resulullah'a özür diler bir tarzda. Anlaşmayı bozduklarını bildiklerini fakat kendisinin kavmine karşı merhametli olduğunu da bildiklerini, onun için bu konuda kendisinden anlayış dilediklerini söyledi. Resulullah, daha önce anlaşmayı bozduğumuzu gördünüz mü? Diye bir soru sordu. Hayır. Peki, anlaşmayı bozucu bir hareket mi yaptınız? Diye ikinci bir soru sordu Resulullah. Bu aslında bir tecavüli arifane idi. Anlamıştı ki Resulullah'ı ikna edemeyecek. Resulullah sadece vakayı tespit etmekle yetinmişti. Ondan öte bir şey söylememişti. Ve onu gönderdi. Hazreti Ali'ye vardı bu sefer. Belki ikna eder diye. Hazreti Ali ona ben Resulullah'ın emrini aşan bir şey yapamam. Ona iman etmiş insanlar içerisinde Resulullah'ın arzusuna muhalefet edecek bir adam da bulamazsın. Çizgiyi çiziyor. Sınır. Son bir ümit Fatıma. Sevgili kızı Seyyidina Fatıma'ya yöneldi. Ve Fatıma annemiz dinledi Ebu Süfyan'ı. Fakat dedi ki beni bu işe katma. Bari Hasan küçük, küçümencik Hasan'ı gösteriyordu. Hasan geleceğin yöneticisi, lideri olacak. Şimdiden bağışla, merhametle kendisini gösterse olmaz mı diye onu istismar etmeye kalkmıştı. Onu da katma çocukların himayesi olmaz dedi. Tabii çıktı son kapı, kızının kapısı. Son kapı, Ümmü Habibe'nin kapısı. Ümmü Habibe'ye geldi. O gün orada da misafir olmak için gelmişti zaten. Kızına durumu açtı. Oturmak için bir yer bakıyordu ki Ümmü Habibe böyle fark ettirir fark ettirmez bir minderi hemen şöyle alıverdi, kenara koydu ama babası fark ediverdi. Ne yapıyorsun sen kızım? Dedi yavrucuğum. Küçüğüm. Babanı o mindere mi layık görmüyorsun? O minderi babana mı layık görmüyorsun? Ümmü Habibe ona Resulullah oturur babacığım. Resulullah geldiğinde ona oturur. Ben Resulullah'ın minderine senin gibi bir müşriği nasıl oturtayım? Ve arkasından tam taşı gediğine koydu. Babacığım sen akıllı bir insansın. Yöneticisin. Lidersin. Ne zarar ve ne kar vermeye kudreti olmayan şu taşlara senin gibi akıllı bir adam nasıl kulluk eder? Bana bunu açıklayabilir misin babacığım? İyi ama Muhammed'in hatırına atalarımın dinini de terk edemem ki diyordu. Cevabı bu olmuştu. Gönderme yaptığı yer sadece atalarıydı. Referans kaynağı atalarıydı. Referansı atalarıydı. Efendim. لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ
Ya ataları bir şey bilmiyor, adam gibi bir şey bilmiyor ve hidayet üzere, doğru yol üzere de değildiyseler ama işte öyle düşünüyordu. O hakikatin ölçüsüne, merkezine sadık olanı değil, sabık olanı yerleştirmişti. Sadık olan değildi hakikatin ölçüsü ona göre. Sabık olandı, kıdemli olandı, eski olandı. Babayı yerleştirmişti, babaları yerleştirmişti, ataları yerleştirmişti. Onun için temel sapma oradan geliyor. Atalarının ocağından külü taşıyordu, külü. Bizden birçoklarının yaptığı gibi. Közü taşısa neyse. Zaten Kur'an ya diyor. Sapık olmayabilirler. Sapık olmayan atalar elbette ki örnek olurlar. Ya numune-i imtisal olurlar ya ibreti alem. İbreti alem olan atalar atadır diye taklit edilmez. Örnek alınmaz ve uyulmaz. O babaların dini olur. Allah'ın dini olmaz. Kur'an bu iki dini karşıt, iki inanç sistemi öğreti olarak ele alır. Onun için hakikatin merkezine sabık olanı yerleştirip de sadık olanı yerleştirmeyenlere seslenir. Ya onlar akletmiyor idiyseler. Onun için imkabbala nakabbal. Yahudi itikadının referanslarından biridir bu. Eğer gelenek değilse kabul etmeyiz. Gelenekse kabul ederiz. İsrail oğullarını Yahudileştiren işte referans bu. Gelenekse kabul ederiz. Atadan geliyorsa makbuldür. Gelmiyorsa yok. Onun için Kur'an özenle bezenle, özenerek bezenerek seçti. Babası putperest olan bir İbrahim'i seçti. Oğlu kafir olan bir Nuh'u seçti. Kızları kafir olan bir Lut'u seçti. Amcası kafir olan bir Muhammed'i seçti. Bunlar tesadüf değil. Kocası Firavun olan bir Asiye'yi, cennet mahsulü bir Asiye'yi seçti. Tesadüf değil bunlar. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebetin ifadesi. Kazandıklarınız güzellikler lehimize, sizin için. Kazandıklarınız kötülükler de aleyhimize yok. Tilke ummetun gad kalet. Onlar bir ümmet gibi toplumda geçip gittiler. Leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum ve la tus'alun amma kanu ya'malun. Sizin kazandıklarınız size, onların kazandıkları onlara. Onların yaptıklarından siz sorumlu değilsiniz. Kendi hesabınıza bak. Kendi hesabınıza. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَهُ. Hiç kimse, hiç kimsenin yükünü yüklenmiyor. Kendi hesabınıza bak. وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. İnsan için, mümin için değil. İnsan için, çerçeve insan. Yalnızca çalıştığının karşılığı var. Mümin için çalışmadan verme yok. Ama çalışırsa müminin karşılığı bereketlendirilir, ödüllendirilir, kat kat verilir. Hadise bu. Yoksa yatan mümin, çalışan, mümin olmayan kimseden daha karlı değildir. Hayır. Ama çalışan mümin, çalışan kafirden kat kat fazla ödüllendirilir. Daha doğrusu ödüllendirilir. Hem çalıştığının karşılığı verilir, hem de kat kat ödül verilir. Hadise bu. Allah'ın yasası bu. Bu yasa, bu çerçeve Allah tarafından çizilmiş. Kimse bu yasaya karşı çıkmaz. Evet. Ümmühani bu cevabı, Ümmü Habibe bağışlayın. Ümmühani Resulullah'ın kuzeni olur, hala kızı. Ümmü Habibe, Resulullah'ın eşi olur. Ebu Süfyan'ın da kızı olur. Malumunuz kocası Hristiyan olması üzerine Habeşistan'da Resulullah onu ödüllendirmiş Necaşi din kardeşimiz, yani bu manada din kardeşi, Necaşi Hristiyandı gene. Ömrünün sonuna kadar yani müminlerle birlikte namaz falan kılmadı. Ama Allah ve Resulüne iman etti, Kur'an'a iman etti, vahye iman etti. Bu manada, global manada, genel olarak insanlığın değişmez değerleri olan İslam'a mensup idi. O kıymıştı nikahını, nikah şahitliğini o yapmıştı, nikah hediyesini de o vermişti hatırlayın. Ebu Süfyan eli boş döndü Mekke'ye. Yapılacak da bir şey yoktu zaten. Hazırlıklar bir yandan devam ediyordu. Sandılar ki Taifliler üzerlerine gelecek. Böyle bir duyum aldılar da hazırlıklara giriştiler. Gatafan'da Taif'e yardım, hem de kendilerine yardım. Çünkü onlar da teyakkuz halindeydiler. İki taraf Taif'te, Gatafan'da birbirine yardım için ordu toplamaya başladılar. Mekkeliler çok fazla endişelenmiyorlardı. Bir, Resulullah'ın üzerlerine yürümeyeceği gibi bir iyi niyetleri vardı. İkincisi de daha azılı düşmanlar vardı Gatafan ve Taif. Hatta azılı olmaktan öte daha karlıydı oralara sefer. Çünkü onun sonucunda gelecek ganimet daha müthişti. Ordu yola çıktı. Yola çıktığında yaklaşık 700 kişilik muhacir grubu vardı, 300'ü atlı. Yaklaşık 4000 küsür kişilik ensar grubu vardı. Atlı muhacirlerin iki katı, yaklaşık 700 atlı. Ve geri kalanı da diğer müttefik Bedevi Arap kabileleri, 10.000'e bali olan, gerçekten o güne kadar Medine'nin çıkardığı en çaplı ordu. Resulullah onları hizaya dizmişti. Ordusunun bir kanadına Sa'd bin Ubade'yi görevlendirmişti. Bir kanadına Zübeyr radıyallahu anh'ı görevlendirmişti. Kendisi de merkezde yer almış ve tepeden tırnağa silahlı süvariler arasında Mekke'ye doğru yol alıyordu. Herhangi bir mukavemetle tabii ki karşılaşmadı. Resulullah yolda yine terbiyesine devam ediyordu. Allah da Resulünü ve ümmeti terbiyeye devam ediyor. Bir görüşe göre, biraz önce okuduğum, hutbenin girişinde okuduğum sure, اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ Nasr suresi, işte bu sırada nazil oluyor. Zaten başını kaldıran kimdi ki ama? Rabbisi, Rabbi başını daha da eğmesini istiyordu. Sure indikten sonra Resulullah'ın mahviyet içerisinde olan durumu daha bir ağırlaşmış. Başı devesinin hörgücüne değecek kadar mahviyet içerisinde. Gözlerinde iki damla yaş. Estağfurullahelazim. Estağfurullahelazim. Estağfurullahelazim. Ülkesinden kovularak çıkarılan peygamber kovuldu. Canını tabiri caizse zor kurtardığı öz topraklarına gözyaşı içinde dudaklarından istiğfar etti. Bu ne müthiş terbiye Allah. Bu ne müthiş terbiye. Sevinme yok. Hava atma hiç yok. Caka satma hiç yok. Etrafa fiyaka kesme, racon kesme hiç yok. Mahviyet içinde. Ya Rabbi senin kudretinin önünde küçük. Tüm övgü sana, tüm sena sana. Elhamdülillahi Rabbil alem. Bu senaryoyu yazan sensin. Oyna yapmışsın. Ben biliyorum ya Rabbi kimden geldi. Onun için patenti bana ait olmayan bir başarıya ancak istiğfar eder ve hamd eder. Budur. Edep budur. Terbiye budur. Böyle bir terbiye. Hala devam ediyor terbiye süreci. Kovulduğu Mekke'sine muzaffer bir komutan ve muzaffer bir peygamber olarak dönen Resulullah. Zaferi sırasında aynı zamanda iç terbiyesini de ihmal etmeden devam ediyor.
Mekke'nin yakınlarına geliyorlar. Mekke'nin etrafındaki o dağlara orduyu yayıyor Resulullah. Diyor, gece her bir kişi bir meşale yakacak. Mekkeliler gece olup da tüm kendilerini çevreleyen tepelerde karınca gibi meşaleleri görünce artık bu iş bitti diyorlar. Bitti. Yapılacak bir şey yok. Orada yine de Ebu Süfyan, Mekke'nin o günkü reisi, acilen toplanan Mekke'deki savaş konseyinin kararıyla Resulullah'a zayiatın az olmasını, aza indirgenmesi için yollanıyor. Abbas radıyallahu anh de o anda Mekke'ye gönderecek birini aramaktadır. Fakat yolda bir şey, daha önce bir şey gerçekleşiyor. Bu hazırlıklar devam ederken Medine'de Bedre katılmış Hatib bin Belta isimli bir sahabi, Bedir sahabisi durumu Mekke'ye haber vermek için bir mektup yazıyor. Mektup bir kadınla gönderiliyor. Kadın Mekke'ye gitmektedir. Onunla yollanıyor. Kadın mektubu saçlarının içinde saklıyor. Ve Resulullah, "Ya Rabbi bizim seferimizi Mekkelilere bildirme" diye de bir duası var. Sanırım duanın bereketidir. Bir şekilde Resulullah'a haber veriliyor olay. Kendi öz kaynaklarından da olabilir. Resulullah Hazreti Ali ile beraber bir sahabeyi daha gönderiyor ve yolda kadını durdurup mektubu vermesini söylüyorlar. Kadın inkar ediyor. Çantasında bulamayınca üzerini arayacağız deyince kadın itiraf etmek zorunda kalıp mektubu veriyor. Mektubu getiriyorlar. Resulullah Hatib bin Belta'yı çağırıyor. "Bu ne?" diyor. "Ya Resulallah, ailem ve mallarım orada. Ben zayıf bir kişiyim. Kabilem de güçlü değil. Beni koruyacak kimse yok. Ben bunu yaparsam aileme orada saldırmazlar, mallarıma saldırmazlar diye düşündüm. Onları orada garantiye almak istedim." Hazreti Ömer kılıcı sıyırıp, "Bırak ya Resulallah, şu münafığın boynunu uçurayım" diyor. Onun içtihadı öyle. Onun münafık olduğu yönünde Resulullah'ın oradaki tepkisi çok önemli. "Dur ya Ömer" diyor. "Dur. Vallahi o Allah ve Resulü'nü seviyor. Çıta, ölçü. Allah ve Resulü'nü seviyor." Diyeceksiniz ki seve seve de yapılır mı bu? İnsan. İnsanla karşı karşıya. Evet. Onlar da insandı. Tabir caizse okkalı günah işlerler, okkalı tevbe ederlerdi. Bizim gibi eciş bücüş günah işleyip de eciş bücüş tevbe etmezlerdi. Resulullah'ın bu hükmü üzerine olay kapanıyor. Evet, yoldaki Ebu Süfyan'la bir adam aramakta olan Abbas karşılaşınca, "Hah" diyor, "buldum adamı." Abbas Ebu Süfyan'ı alıyor, doğrudan Resulullah'ın çadırına götürüyor. Resulullah Ebu Süfyan'ın geldiğini görünce, "Seni buraya ne getirdi?" diyor. "Sen vefakar bir insansın" diyor. "Kabileni öldürmeyeceğine inanıyorum. Hala Allah'a teslim olmayacak mısın?" diyor Resulullah Ebu Süfyan'a. "La ilahe illallah" diyor. O kadar. Muhammed er-Resulullah. Henüz onu diyemiyor. Hazreti Abbas'a diyor ki Resulullah al Ebu Süfyan'ı yanında alıkoy. Çıkıyorlar. Hazreti Abbas Ebu Süfyan'ı ordunun geçeceği bir dar geçide oturtuyor. Ordu dörde ayrılmış. Dört kola ayrılmış ordu. Oradan Resulullah'ın ordusu vadiden inmek üzere. Ebu Süfyan şu kim diyor? Halid bin Velid. Allah Allah. Daha dün bizimleydi. Nasıl oldu? Şu kim? Zübeyir. Şu kim? Aşca kabilesi. Onlar da mı? Onlar Muhammed'in en azına düşmanıydı. Nasıl olur? Hazreti Abbas cevap yetiştirmeye çalışıyor. Allah dilerse. Ya Ebel Fadl diyor. Ya Ebel Fadl. Hazreti Abbas'ın künyesi. Yeğeninin saltanatı da pek büyümüş be diyor. Vay yetek diyor. Abbas. Yazıklar olsun sana. Abbas işi kavramış. Hazreti Abbas. Vay yetek. Yazıklar. Bu saltanat değil, bu nübüvvettir, nübüvvet. Nübüvvet ve saltanatın savaşı o gün, bugün devam eder işte. Kimileri nübüvveti saltanatlaştırmaya çalışır. Kimileri de nübüvvete dönüştürmek için başlarını feda ederler. Hüseyin gibi, İmam Ebu Hanife gibi ve onların devamı. Ve orada yüreği gerçekten allak bullaktır Ebu Süfyan'ın. Ebu Süfyan ne düşünüyorsun deyince Abbas beni Muhammed'in yanına götür. Gelirler. Muhammedur Resulullah. Muhammed. Hazreti Abbas ya Resulallah Ebu Süfyan övmeyi çok sever. Bir şeyler ona. Bir ayrıcalık tanısa. Ebu Süfyan'ın evine giren emindir. Kendi evine girip de kapısını kapatan emindir. Kabe'ye sığınan emindir. Halid bin Velid ana yoldan girecektir. Diğer dört kol, dört tepenin yanından girecektir. Mekke'ye böyle her yandan yağacaklardır. O anda Ebu Kuhafe Hazreti Ebu Bekir'in babası kardeşiyle birlikte, Hazreti Ebu Bekir'in kardeşiyle birlikte kolunda, çünkü kördür, görmüyor. Bana söyle ne? Ne oluyor? Bana söyle der. Ebu Kubeys'in tepesine çıkarlar. Şu anda şöyle oluyor. Dört ordu ayrıldı deyince hepiniz evinize gidin. Yani o taktik vermektedir. Yine Ebu Kubeys'in tepesinde bir başka hareketlilik gözükür. O hareketlilikte İkrime vardır Ebu Cehil'in oğlu. Safvan vardır Mekke'nin kodamanlarından, Süheyl bin Amr vardır Mekke'nin kodamanlarından ve Beni Bekir'den falan müttefik kabilelerden de oraya savaşmak için toplanmışlardır. Bunlar da liderliğini yapmaktadırlar. Halid bin Velid'in komuta ettiği suvari birliğinin önüne çıkarlar Mekkeli direnişçiler. Ama tabii Halid bin Velid'in çok usta bir yönetimi sayesinde, savaş yönetimi sayesinde 30'a karşı 2 kayıpla son ve tek direnişte kaldırılmış olur. Bu 3 reis, bu 3 isim çok önemli. İkrime Ebu Cehil'in oğlu, Safvan. Safvan bin Ümeyye, Ümeyye'nin oğlu. Mekke'nin o büyük reisinin. Ve Süheyl bin Amr. Safvan evine gider, kapanır. İkrime son ümitte kaybolunca hanımına Allah'a ısmarladık der ve Habeşistan'a doğru yola çıkar, denize doğru. Ve Safvan da Mekke'den çıkar, Mekke'yi terk eder, çöle doğru açılır. Resulullah gelir, çadırını Kabe'nin yakın bir yerine kurar. Kabe'ye gelmiştir, Kabe'nin anahtarı getirilir. Önce Resulullah güney ucundan, Hacer-i Lesved'in olduğu zükünden başlar. Deresinin üzerinde Kabe'yi tavaf eder. Lebbeyk Allahümme lebbeyk sesleriyle Mekke çınlamaktadır.
Mekke'de Müslümanlardan başka ortada kimse gözükmemekte. Ancak gelenler, yani Mekke'nin yerli müşrikleri, Kabe'nin avlusunda, duvarların dibinde, orada böyle sanki süt dökmüş kediler gibi geleceklerini, akıbetlerini düşünmektedirler. Ne olacak, ne yapacak? Çünkü ne yaptıklarını iyi biliyorlar. Resulullah tekbirler içinde, tehliller içinde tamamlar tavafını ve gelen anahtarla Kabe'nin kapısı açılır. Kabe put doludur bildiğiniz gibi. Resulullah hayatının en sevinçli anıdır o an. En sevinçli. Elindeki asayla Bismillahi Allahu Ekber der. Putları teker teker, başkasına bırakmaz o işi. Teker teker devirir. Ezrafil'in Ahbar-ı Mekke'sinde naklettiğine göre duvarda bir İbrahim portresi, bir de Bakire Meryem ve kucağında yavru İsa portresi vardır. Elini koyar, bunları temizleyin der. Oradakiler bu kalsın der gibi anlarlar. Ezekiel öyle nakleder. Ve kalmıştır da o portre. Ama onun kalışının farklı bir izahı var bende. Allahu alem, o üzeri boyandıktan sonra, daha sonra, yıllar sonra boya dökülüp altından ikonanın tekrar çıkması şeklinde olmuştu. Çünkü daha sonra Abdülmelik döneminde falan Kabe'nin içinde o resim gözüküyordu. Yıkılana kadar Kabe, birinci yıkılışına kadar. Özellikle Haccac'ın Kabe'yi yakışına ve yıkışına kadar. Resulullah putları temizledikten sonra en büyük put olan Hubel'i kırmakla yetinmez, bunu alın der. Sembolik olarak. Herkesin gözünün önünde bunu parçalayın. Demek ki tahtadanmış veya yanıcı bir maddedenmiş ve yakın der. Yani putlarının yandığını görsünler. O anda tekbirle çınlamaktadır Mekke. Resulullah çıkarlar. Bilal'e ezan okumasını emrederler. Bilal Kabe'nin damına çıkar ve ilk ezanı duyar. Bu da ne der Ebu Süfyan? Bu da ne? İşte bu ezan. Kaç defa kılıyorsun? 5. Çok der ya. Çok. Ama alışacaktır. Alışmıştır. Kılar, o da kılar. Yani La ilahe illallah deyince neyin altına imza attıklarını çok iyi biliyorlar onlar. Bizim gibi değiller. İyi biliyorlar. Uzun bir listenin altına imza attılar. O güzel sesiyle Bilal Mekke vadilerini çınlatırken aşağıda müşrik babaları arasında konuşmaktadırlar. Eşek gibi anılıyor. Şuna bak, bugün de mi görecek diyor. Bir tanesi. Bir tanesi babam iyi ki öldü de bugünleri görmedi diyor. Bu kadar kin var içlerinde. Bu kadar. Kabe'nin damında bu merkebin anırmasını görmektense ölmeyi tercih ederdim diyor Haşa bir tanesi. Tabii içlerine oturuyor. Kolay bir şey değil. Yürek bu. Allah çevirmezse çevrilmiyor işte. Hidayet bu. Allah vermezse gelmiyor. Bu böyle. Onun için Allah'a sığınmak lazım. Allah'a sığınmak. Resulullah Kabe'nin içinden çıkıyor. Meraklı bekleyiş içindeler Mekkeliler. Akıbetleri meçhul. Eğer cezalarını görecek olurlarsa çok acı görürler. Ne yapacağımı sanıyorsunuz diyor. Toplayın Mekkeliler. Ne yapacağımı sanıyorsunuz? Ente kerimun. Ve ahun kerimun. Sen kerim. Ve kerim bir kardeşsin. Kerim bir babanın oğlusun. Kerim bir babanın evladısın. Senden ikramdan başka ne gelir ki? Zaten söyleyecek de başka bir şeyiniz yok yani orada. Biz ettik, sen etme. La tesribe aleykumul yevm diyor. Yusuf suresindeki Hazreti Yusuf'un kardeşlerine söylediğini söylüyor. Ben de diyor size kardeşim Yusuf'un hain kardeşlerine dediği gibi diyeceğim bugün. Sizi kınamıyorum. İzhebu fe entum tuleka.
Hadi.
Siz salıverildiniz.
Gidin.
O kadar. Tabii bir derin oh çekiyorlar. Ama aralarında mümin olmak için yüreğinde bir devrim yaşayanlar çok. Görüyorlar putların devrildiğini. O anda Resulullah yakındaki Hubel putunu. Hubel putu çünkü Nahle'de. Çok yakın bir banliyosu Mekke'nin Nahle'dedir. Oraya gönderiyor Halid bin Velid'i. Git onu da yok et. Çünkü önemli tevhid önemli. Öncelikle tevhidin önündeki ayak bağları temizlenmeli. Akide düzgün olmayınca amel nasıl düzgün? Halid bin Velid gidiyor. Şimdi Hubel'in başındakilerin yapacak bir şeyi yok. Hubel'i savunan o koruyucu başı elindeki kılıcı çıkarıyor. Hubel'in başına asıyor. Eğer diyor hak isen kendini koru. Yoksa bize de müsaade. Tabii ki olan oluyor, müsaade oluyor. Yani kendini koruyamayan put devrilince onlar da imanı tercih etmek zorunda kalıyorlar. Ve Resulullah Ebi Kubeys'in tepesine yakın bir eteğinde çadırını kuruyor. Orada kimsenin evine gitmeyeceğim diyor. Zaten nerede misafir kalacaksın deyince akil bize ev mi bıraktı diyor. Meğer akil evi önceden bir hal etmiş yani. Ve çadırda kalıyorlar. Çadıra kitle halinde insanlar geliyor. İman açıklamak için, Allah'a teslimiyet izharı için Resulullah'ın önüne insanlar geliyor. Kadınlar, erkekler. Bir grup içerisinde bir peçeli kadın var. Belli, duruşu belli. Kadın geliyor. Önce peçesinin altından seçtiğim dini yüce kılan Allah'a hamdolsun diyor. Peçeyi kaldırıyor. Evet, Hint. Dedim ya, yani küfürde yiğit olan imanda da yiğit oluyor. Ya Resulallah, seni peygamber olarak, Allah'ı Rab olarak kabul et. Allah da seni affedecektir diyor Resulallah. Orada bir kadın daha var. O kadın, ya Resulallah, ben iman ettim ama kocam etmedi. Bana izin verir misin kocamı huzuruna getireyim? Ebu Cehil'in oğlu İkrimen'in karısı. Olur sana izin diyor. Yine bir tanesi geliyor. Ümeyme. Safvan'ın kuzeni, amcaoğlu. Safvan için ya Resulallah, mühlet verir misin? Veriyorum, git. 2 ay mühlet. Safvan'a geliyor, çölde buluyor. Sana 2 ay mühlet verdi. Yok, nasıl inanayım? Beni görürse öldürür. Geri geliyor. Ya Resulallah inanmıyor. Al şu sarığımı götür. Götürüyor, veriyor. Safvan. Bu da yetmez diyor. Git söyle daha büyük bir garanti versin. Resulullah diyor ki git onu getir, garantiyi burada vereyim. Resulullah karşısında Safvan'ı bulunca sana 4 ay müsaade. Git, düşün, ona göre davran. Süheyl bin Amr evindedir. Süheyl de gelemiyor. Resulullah'a gelemiyor, yüzü yok. Kardeşi geliyor, diyor ki ya Resulullah, affedersiniz oğlu Abdullah, ya Resulullah, babam beni gönderdi. Acaba beni görmeye dayanır mı? Vallahi o asil biri diyor Resulullah. O zaman da iyi düşünürdü. Çirkin şeyleri yapmazdı. Onun için ben ondan ümitliyim diyor. Git ona müsaade ettiğimi söyle gelebilir. Ve böyle böyle Resulullah'a teker teker Mekke ciğerparelerini feda ediyor. Ama Resulullah'tan izni alan Ebu Cehil'in oğlu İkrimen'in karısı direkt kocasının arkasına gidiyor. Çünkü o doğruca Mekke'nin bir liman kenti olan bir yere varmış. Oradan gemiye binmek üzeredir. Tam orada gemiye binecekken geminin kaptanı Allah'la aranı düzelt diyor. Cevap ki ne olmuş ki Allah'la aranı? Allah'la aranı düzelt öyle bin gemiye. Yoksa ben gemiye bindirmem seni. Ne yapayım? Allah'tan başka ilahın olmadığını tevafuk. Allah yardım edecek. Allah'tan başka ilah yoktur diyor, gemiye biniyor. Gemide de bir fırtına çıkıyor. Tamam diyor, tam zamanında dedik. Ve bir şekilde hemen geri dönüyor. Denizde Allah'tan başka ilah yok da karada var mı? Denizde yoksa karada da yok. O zaman ben bunu dememek için kaçtım. Şimdi niye kaçıyorum ki? Dönünce eşini karşısında buluyor. Ben de seni arıyordum. Haydi gidelim Resulullah'a. Resulullah'a geliyorlar. Ya Resulullah, İkrimeyi getirdim. Resulullah haber alır almaz babasına bir şey söylemeyin. Yaptığınız hakaret ölüye gitmez. Diriye de zarar verir. Dirinin de hoşuna gitmez. Ölüye de bir zarar veremez zaten. Onun için babasına hakaret etmez. İkrime geliyor. Ya Resulullah, benim için Rabbimden bağışlanmamı ister misin? Tek istediği şey bu. Resulullah dua ediyor. Ya Resulullah, şimdiye kadar sana ve getirdiğin mesaja karşı ne harcamış, ne kadar savaşmışsam onun kat kat fazlasını senin mesajın ve imanın için harcayıp savaşacağım. Buna sen de şahit ol, Allah da şahit ol. Hakikaten öyle oldu. O kadar güzel bir mümin oldu ki. Nerede? Zaten ondan sonra olan tüm seferlerde en önde yer alıyordu ve şehadeti arıyordu. Anca beni şehadet temizler diye. Öyle de oldu, Yemame'de gitti. Evet, anca beni o temizler diyordu. Zaten Resulullah'ın yüzüne doyası bakamayan birkaç kişiden biriydi. Resulullah'ın yüzüne doyası bakamıyorlardı bunlar. Orada Süheyl bin Amr bu manzarayı görünce o da dayanamadı tabii. O da imana teslim oldu. Resulullah ihramdan çıkıp da tıraş olurken ashabının etrafında pervane gibi döndüklerini, onun saçından düşen parçaları hatıra olarak saklamak için ceplerine koyduklarını görünce Süheyl bin Amr kimseye göstermeden oturduğu yere rüzgarın uçuşup getirdiği bir parçayı da aldı. Hem öpüyor, hem gözüne sürüyor, hem ağlıyor. Bir anda bir insanda imanın yaptığı değişikler. Ne yapmıştı bu adam? Hudeybiye'de Resulullah'ın Muhammedur Resulullah yazılmasını kabul edememiş. Üstünü sürüyor. Hem ağlıyor, hem gözüne sürüyor, hem öpüyor. Böyle bir değişiklik. Böyle bir inkılap. İman inkılap. İşte aslında fethedilen Mekke değil. Fethedilen insan. İnsan.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين